Ayrım 28.
Martin, Singletree, Darnley & Corporation'a yazarak Güneş'in utancının haklarını $100 karşılığında satmaya önerdi ama onlar riski üstlenmediler. Daha önceki birçok öyküsü kabul edilmiş ve bunlar için ödeme yapılmış olduğundan Martin bu sırada para gereksinimi içinde değildi. Bir banka hesabı açtı. Dünyada hiçbir borcu olmadan orada birkaç yüz doları vardı. Gecikmiş, birçok dergi tarafından geri çevrildikten sonra Meredith Lowell Company'de kaldı. Martin, Gertrude'un vermiş olduğu $5 ve kendisinin onu 100 katıyla geri ödeme kararını hatırladı ve böylece yazar hakkı için $500'lık bir avans istedi. Bu miktardaki bir çek beraberinde bir sözleşme ile birlikte ilk postayla gelerek onu şaşırttı. Martin çeki altın $5'lıklar olarak paraya çevirdi ve telefonla Gertrude'a onu görmek istediğini söyledi. Gertrude acelesinden soluk soluğa ve kalbi çarparak eve geldi. Bir sorun olduğu kaygısıyla gelirken sahip olduğu birkaç doları el çantasına tıkıştırmıştı. Kardeşinin bir felakete uğradığı konusunda öylesine kuşku duymuyordu ki ileriye onun kolları arasına hıçkırarak sendelerken aynı zamanda para çantasını sessizce ona uzattı. "Ben kendim gelecektim ama," dedi Martin. "Mr. Higginbottom ile kavga etmek istemedim ki kuşkusuz olacağı buydu." "Bir süre sonra o düzelecektir," diye güvence verdi Gertrude. Bir yandan Martin'in içinde olduğu derdin ne olduğunu merak ederken. "Ama en iyisi sen önce bir işe gir ve düzenini kur. Bernard dürüst işteki insanları sever. Gazetelerdeki şeyler onu tümüyle çileden çıkardı. Onu hiçbir zaman öylesine çılgın görmemiştim." "Ben işe girmeyeceğim," dedi Martin gülümseyerek. "Ona benden böyle söyleyebilirsin. İşe gereksinimim yok benim ve bunun kanıtı işte burada." Martin 100 altın parayı parıldayan, şangırdayan bir ırmak halinde onun kucağına boşalttı. "Yol param olmadığı zaman bana verdiğin beşliği hatırlarsın. Eh, işte farklı yaşta ama hepsi aynı boyda 99 kardeşiyle birlikte." Eğer Gertrude geldiğinde korkmuş idiyse şimdi korkudan panik içindeydi. Korkusu öylesine kesindi ki Gertrude kuşkulu değildi. Emindi. Martin'e dehşet içinde baktı. Kalın bacakları altın ırmağı altında sanki onlar onu yakıyormuşçasına büzülmüştü. "Bunlar senin," diye güldü Martin. Gertrude ağlamaya başladı ve "Benim zavallı çocuğum, benim zavallı çocuğum," diye inliyordu. Bir an için Martin'in kafası karıştı. Sonra onun heyecanının nedenini sezdi ve çekle birlikte gelmiş olan Meredith Lowell'ın mektubunu ona verdi. Gertrude bocalayarak, zaman zaman gözünü silmek için duraklayarak mektubu okudu ve bitirdiği zaman "Ve bu demek ki sen o parayı dürüstçe elde ettin," dedi. "Onu piyangodan kazanmış olsaydım olacağından daha dürüst. Onu çalışarak kazandım." Yavaşça güven geri geldi Gertrude'a ve mektubu dikkatle yeniden okudu. Martin parayı onun mülkiyetine getiren işlemin niteliğini anlatabilmesi çok sürdü ve bu paraya ihtiyacının olmadığını, bu paranın artık Gertrude'un olduğunu anlatabilmesi daha da çok sürdü. "Onun senin için bankaya koyacağım," dedi Gertrude sonunda. "Öyle bir şey yapmayacaksın. Onunla istediğini yapman için senin o ve eğer almazsan onu Maria'ya vereceğim. O bununla ne yapacağını bilir. Gene de bir hizmetçi tutup iyi uzun bir dinlenme öneririm sana." "Bütün bunları Bernard'a anlatacağım," dedi Gertrude ayrılırken. Martin irkildi, sonra sırıttı. "Evet, öyle yap," dedi. "Ve o zaman belki beni yeniden akşam yemeğine çağırır." "Evet, çağıracaktır, eminim çağıracaktır," diye şevkle haykırdı Gertrude. Onu kendine doğru çekip kucaklar ve öperken. 42. Bir gün Martin yalnız olduğunu fark etti. Sağlıklı ve güçlüydü ve yapacak hiçbir şey yoktu. Yazma ve çalışmanın sona erişi, Brissenden'ın ölümü ve Ruth'a yabancılaşması yaşamında büyük bir boşluk yaratmıştı. Ve onun yaşamı kafelerde mısır sigaraları içerek boş vakit geçirmeye mecbur edilmeyi reddediyordu. Güney denizlerinin onu çağırdığı bir gerçekti ama Birleşik Devletler'deki rolünün henüz bitmemiş olduğunu da hissediyordu. İki kitabı yakında yayımlanacaktı ve belki de yayımlanabilecek daha başka kitapları da vardı. Bunlardan para kazanabilirdi. Martin bekleyecek ve Güney Denizlerine bir çuval para götürecekti. Markizlerde 1000 Şili dolarını satın alabileceği bir koy ve bir vadi biliyordu. Vadi adnalı biçiminde karayla çevrelenmiş olan koydan başlayarak buluttan şapkaları olan baş döndürücü dağ doruklarına kadar uzanıyordu. Ve belki 10.000 akr, 4086 metrekare büyüklüğündeydi. Tropik meyveler, yaban tavukları, yaban domuzları ve zaman zaman rastlanan sığır sürüleriyle doluydu. Yükseklerde, tepeler arasında yaban köpeklerinin kovaladığı yaban keçisi sürüleri vardı. Tüm alan yabaniydi ve içinde bir insan bile yaşamıyordu. Ve Martin orayı ve koyu 1000 Şili dolarına satın alabilirdi. Anımsadığına göre köy, yüzen en büyük gemiyi barındırabilecek kadar derin suyu ile şahaneydi. Ve öylesine korunaklıydı ki, Güney Pasifik rehberi 100 millik alandaki gemiler için en iyi sığınma yeri olarak orayı öğütlüyordu. Bir yelkenli gemi alırdı, Hindistan cevizi ve inci ticareti yapardı adalar arasında. Vadi ve koyu işinin merkezi yapardı. Evini bir prens gibi konuklara açık tutar ve eğlenirdi. Okumuş olduğu o kitapları ve onların bir düş olduğu kanıtlanmış dünyasını unuturdu. Bütün bunları yapabilmek için çuvalı parayla doldurmak üzere Kaliforniya'da beklemek zorundaydı. Şimdiden para çuvala akmaya başlamıştı. Eğer kitaplarından birisi çarpıcı bir etki yaparsa bu bütün el yazması yığınını satabilmesini mümkün kılardı. Aynı zamanda öyküleri ve şiirleri de kitaplar halinde toplayabilir, vadiyi, koyu ve yelkenliği garantilerdi. Artık hiçbir zaman yeniden yazmayacaktı. Bu konuda karar vermişti. Ama bu arada kitaplarının yayınını beklerken içine düşmüş olduğu bir tür ilgisizlik vecdiyle afallamış ve aptal bir biçimde yaşamaktan öte bir şeyler de yapmalıydı. Bir pazar sabahı duvar işçileri pikniğinin o gün Shell Mount Park'ta yapılacağına dikkat etti ve Shell Mount Park'a gitti. Eski yaşamında onların nasıl bir şey olduğunu bile düşünmeden işçi sınıfı pikniklerinde birçok kez bulunmuştu. Ve parka girerken bütün o eski duyguların tekrarlanışını yaşadı. Ne de olsa onlar, bu çalışan insanlar onun türündendi. Onlar arasında doğmuş, onlar arasında yaşamıştı ve bir süre için onlardan uzağa sürüklenmişse de onların arasına geri gelmek güzeldi. "Eğer bu Mart değilse," dediğini duydu birinin ve bir an içinde içtenlikli bir el omuzundaydı. "Bunca zamandır neredeydin? Denizde mi? Hadi gel bir şey iç." Kendini içinde bulduğu o eski kalabalıktı. Şurasında burasında bir boşluk, şurasında burasında bir yeni yüzle o eski kalabalık. O arkadaşlar duvarcı değillerdi ama onlar dans etmek, dövüşmek ve eğlenmek için eski günlerde olduğu gibi bütün pazar pikniklerinde bulunuyorlardı. Martin onlarla birlikte içti ve bir kez daha gerçekten insan olduğunu hissetmeye başladı. Ve Martin emindi ki eğer onlarla kalmış olsaydı, kitapları ve yüksek yerlerde oturan insanları bir yana bırakmış olsaydı, toplam mutluluğu daha büyük olacaktı. Gene de bira ona geçmişteki kadar iyi gelmedi. Eskiden verdiği tadı vermedi. Brissenden'ın onu köpüklü bira içemeyecek biçimde bozmuş olduğuna karar verdi ve kitapların da onu gençliğinin bu arkadaşlarıyla arkadaşlık edemeyecek biçimde bozup bozmadığını merak etti. Böylesine bozulmuş olamayacağına karar verdi ve dans pavyonuna doğru yürüdü. Orada uzun boylu, sarışın bir kızla beraber olan muslukçu Jimmy'yi gördü ve kız hemen Martin için onu terk etti. "Hey, gene eski günlerdeki gibi." Martin ve sarışın vals yaparak uzaklaşırken kendisine gülen gruba Jimmy açıkladı. "Onun geri geldiğini gördüğüme öyle çok memnunum ki bu umurumda bile değil. Vals yapışına bak, nasıl, ipek gibi. Hangi kızı bunlara türü suçlayabilirsin ki?" Ama Martin sarışını Jimmy'ye geri getirdi ve üçü yarım düzine arkadaşla birlikte dönen çiftleri izlediler ve birbirlerine şakalar yaparak güldüler. Herkes Martin'i görmekten mutluydu. Hiçbir kitabı yayınlanamamıştı. Onların gözünde hiçbir uydurma değeri yoktu. Onu olduğu gibi seviyorlardı. Martin kendisini sürgünden dönen bir prens gibi hissetti ve yalnız kalbi içinde yıkandığı bu sempatiyle filizlendi. O günü çılgınca yaşadı. Tam formundaydı. Aynı zamanda cebinde para da vardı ve eski günlerde denizden dönüp ücretini almış olduğu zamanlardaki gibi etrafa para saçtı. Bir kez dans pistinde Lizzie Connolly'yi genç bir işçinin kollarında geçerken gördü. Ve daha sonra pavyonu dolaşırken ona bir meşrubat masasının yanında otururken rastladı. Şaşkınlık ve selamlaşma bitti ve Martin onu parkta uzağa müziği bastırmak için bağırmak zorunda olmadan konuşabilecekleri bir yere götürdü. Martin'in onunla konuştuğu andan başlayarak o artık Martin'indi. Martin bunu biliyordu. Lizzie bunu gözlerinin gururlu boyun eğişinde, gururla taşıdığı bedeninin her okşayıcı hareketinde, onun konuşmalarına olan tutkunluğunda gösteriyordu. O şimdi Martin'in onu ilk tanımış olduğu zamanki genç kız değildi. O şimdi bir kadındı ve Martin onun vahşi, cüretkar güzelliğinin, cüretkarlık ve ateş daha çok kontrol altında görünürken vahşiliğini hiç yitirmeden gelişmiş olduğuna dikkat etti. Bir güzellik, bir mükemmel güzellik diye yavaş sesle hayranlıkla mırıldandı. Ve biliyordu ki o onundu. Martin'in yapması gereken tek şey gel demekti ve o onunla dünyanın neresine götürürse giderdi. Bu düşünce kafasında daha parlarken kafasının yan tarafına neredeyse onu devirecek ağır bir darbe yedi. Bu bir adamın yumruğuydu. Öylesine öfkeli biri tarafından ve öylesine aceleyle yöneltilmişti ki yumruk hedeflediği çeneyi tutturamamıştı. Martin sendeleyerek döndü ve vahşi bir savruluşla üzerine gelen yumruğu gördü. Doğal bir hareketle yana çekildi ve yumruk zararsızca geçerken ona atanı ekseni etrafında döndürdü. Darbenin arkasından bedeninin tüm ağırlığı ile ekseni etrafında dönen adama Martin sol ayağıyla çelme çaktı. Adam yanlamasına yere yuvarlandı ve ayağı fırladı ve çılgın bir saldırı yaptı. Martin onun tutkuyla çarpılmış yüzünü gördü ve bu adamın öfkesinin nedeninin ne olabileceğini merak etti. Ama merak ederken bedeninin ağırlığını yumruğuna vererek bir sol direk indirdi. Adam geriye doğru gitti ve bir süprüntü yığınının içine düştü. Jimmy ve grubun diğerleri onlara doğru koşuyordu. Martin baştan aşağı heyecan içindeydi. Bu dansları, dövüşleri ve eğlencesiyle alabildiğini eski günlerdi. Bir yandan uyanık bir biçimde hasmını gözlerken dizeye bir göz attı. Erkekler dövüşürken kızlar genellikle çığlık atarlardı ama o çığlık atmamıştı. O hafifçe öne eğilmiş olarak soluğunu tutmuş, öylesine merakla bakıyordu. Bir elini göğsüne bastırmıştı, yanakları kızarmıştı ve gözlerinde büyük ve afallamış bir hayranlık vardı. Adam ayağa kalkmıştı ve üzerine uzanmış engelleyici kollardan kurtulmaya çalışıyordu. ''O kızı benden böyle çalamaz!'' diye sözünü kesti. ''O kız benim geri dönmemi bekliyordu ve bu yeni adam gelip burnunu soktu. Size bırakın beni diyorum, onu mıhlayacağım. Sana ne oluyor?'' genç adamı tutanlara yardım ederken Jimmy soruyordu. ''O arkadaş Martin Eden'dir. Dövüş de çok iyidir sana söyleyeyim ve eğer onunla uğraşırsan seni diri diri yer. O kız benim geri dönmemi bekliyordu.'' diyerek ekledi diğeri. ''O uçan Hollandalıyı patakladı ve sen onu bilirsin.'' diyerek uyarmayı sürdürdü Jimmy. ''Ve onu 5 roundda yendi. Sen 10 dakika bile dayanamazsın, gördün mü?'' Bu bilgi yatıştırıcı bir etki yaptı ve öfkeli genç adam ölçen bir bakışla Martin'i dikkatle süzdü. Öyle gözükmüyor diye küçümsedi ama küçümsemesi hırsızdı. Uçan Hollandalı da böyle düşünmüştü diye temin etti Jimmy. Hadi gel bu işi bırakalım, birçok başka kız var, hadi gel. Genç adam kendisinin pavyona doğru götürülmesine izin verdi ve grup onu izledi. Bu kim? Martin Lize'ye sordu. Ve sonra bütün bunlar ne oluyor? Eskiden öylesine keskin ve kalıcı olan mücadele zevki şimdiden sönmüştü. Martin fark etti ki böyle yalnızca yüreği ve bileğiyle yaşamak için, böyle ilkel bir varoluş için fazlasıyla kendini tahlil ediyordu. Lizzie başını savurarak ''Ah kimse değil'' dedi. ''Yalnızca benimle birlikteydi.'' ''Mecburdum, anlarsın ya'' diyerek açıkladı bir duraksamadan sonra. ''Yalnızlıktan çok sıkılıyordum ama seni hiç unutmadım.'' Sesi daha alçaldı, dosdoğru karşısına bakıyordu. ''Senin için onu her zaman başımdan atarım.'' Martin, onun başka yöne doğru dönük yüzüne bakarak, yapması gerekenin elini uzatıp onu kendine çekmek olduğunu bilerek, ince kurallara uygun bir İngilizce konuşmanın gerçek bir değeri olup olmadığı üzerine düşünceye daldı ve böylece onu cevaplamayı unuttu. ''İşini bitirdin onun.'' dedi Lizzie gülerek onu sınarcasına. ''O güçlü bir genç adam gene de.'' diye cömertçe kabul etti Martin. ''Eğer onu uzaklaştırmasalardı zor başa çıkardım.'' ''O akşam seni onunla gördüğüm o bayan arkadaşın kimdi?'' diye sordu ansızın Lizzie. ''Yalnızca bir bayan arkadaş.'' oldu cevap. ''Çok zaman önceydi.'' diye mırıldandı Lizzie dalgın bir biçimde. ''1000 yıl önce gibi geliyor.'' Ama Martin konuya daha fazla girmedi. Konuşmayı başka kanallara yöneltti. Martin'in şarap ve pahalı güzel yemekler söylediği lokantada yemek yediler ve daha sonra Martin onunla, başka kimseyle değil, yalnızca onunla o yorulana kadar dans etti. Martin iyi dans ederdi ve kız onunla zevkin cennetinde dönüp durdu. Başı onun omzundaydı ve bunun sonsuza kadar sürmesini diliyordu. Sonra öğleden sonra ağaçlar arasında dolaşarak uzaklaştılar. Orada eski o güzel usulde kız oturdu ve Martin başı onun kucağında sere serpe sırt üstü uzandı. Kız onun saçlarını okşar, aşağıya onun kapalı gözlerine bakarak onu çekincesiz olarak severken o uzandı ve kestirdi. Martin ansızın yukarıya bakarak kızın yüzündeki sevecen bildiriyi okudu ve kızın gözleri telaşla kapandı. Sonra açıldılar ve onun gözlerinin içine yumuşak bir meydan okuyuşla baktılar. ''Bütün o yıllarda doğruluğumu korudum.'' dedi kız. Sesi öylesine alçaktı ki hemen hemen bir fısıltıydı. Martin yüreğinin içinde biliyordu ki mucizevi gerçek buydu ve yüreğinde büyük bir baştan çıkarma yakarışı duydu. Onu mutlu yapmak elindeydi. Kendisi için mutluluğu yatsımıştı ama neden onun içinde yatsımalıydı? Onunla evlenebilirdi ve onu Markizler'deki ot duvarlı şatosunda birlikte yaşamaya götürebilirdi. Bunu yapma isteği güçlüydü ama gene de bunu yapmaması için doğasının zorunlu emri daha güçlüydü. O kendisine karşın hala aşka sadıktı. Eski çapkınlık günleri ve basit yaşayışı gitmişti. Ne onları geri getirebilir ne de onlara geri dönebilirdi. O değişmişti ve ne kadar değişmiş olduğunu şimdiye dek kavrayamamıştı. Ben evlenecek bir adam değilim Lizzy, dedi hafif bir sesle. Saçını okşayan el hissedilir bir biçimde durdu. Sonra aynı zarif okşayışını sürdürdü. Martin yüzünün sertleştiğine dikkat etti ama bu sertlik kararlılığın sertliğiydi. Çünkü o yumuşak renk yanaklarındaydı ve yüzü baştan başa parıltı içinde eriyordu. Onu demek istemedim diye başladı, sonra kekeledi. Ya da her neyse, aldırmıyorum. Aldırmıyorum diye tekrarladı. Senin arkadaşın olmakla gururlanıyorum. Senin için her şeyi yapardım. Ben böyle yaratılmışım sanırım. Martin kalkıp oturdu. Kızın elini elinin içine aldı. Bunu özellikle sıcaklıkla ama tutkusuzca yaptı ve bu sıcaklık kızı üşüttü. Bundan konuşmayalım, dedi kız. Sen büyük ve soylu bir kadınsın, dedi Martin. Ve seni tanımaktan gurur duyması gereken benim. Ve gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Sen çok karanlık bir dünyada bir ışık demetisin benim için. Ve sana karşı doğru olmalıyım. Aynen senin bana karşı doğru olduğun gibi. Bana karşı doğru olup olmadığını aldırmıyorum. Benimle istediğini yapabilirsin. Beni pisliğin içine fırlatıp üzerimde yürüyebilirsin. Ve dünyada bunu yapabilecek tek erkeksin. Cüretli bir parlamayla ekledi. Hiçbir işe yaramayan küçücük bir çocuk olduğum zamandan beri kendime aldırmam ben. Ve işte tam bu nedenle sana öyle davranamam, dedi Martin kibarca. Sen öylesine büyük ve cömertsin ki beni de eşit bir cömertliğe çağırıyorsun. Evlenmiyorum ve evlenmeden, evet evlenmeden birlikte oluyorum. Geçmişte kendi payıma bunu yaptıysam da. Bugün buraya gelip seninle karşılaştığıma üzgünüm. Ama şimdi elden bir şey gelmez ve bunun bu şekilde sonuçlanacağını hiç beklemezdim. Ama buraya bak Lizzy, senden ne kadar çok hoşlandığımı söylemeye daha başlayamadım. Hoşlanmaktan fazla bir şey bu. Sana hayranım ve saygı duyuyorum. Sen muhteşemsin ve muhteşem bir biçimde iyisin. Ama sözcüklerin yararı ne? Gene de yapmak istediğim bir şey var. Güç bir yaşam yaşadım. Bırak bunu senin için kolaylaştırayım. Sevinçli bir ışık belirdi Lizzy'nin gözlerinde. Sonra tekrar söndü. Yakında biraz para elde edeceğimden eminim. Çok para. O anda vadi ve koy, ot duvarlı şato ve düzgün beyaz yelkenli fikrini terk etti. Zaten ne fark ederdi? Daha önce zorunluluk karşısında öylesine sık yapmış olduğu gibi herhangi bir yere giden, herhangi bir gemide uzaklara gidebilirdi. Onu sana devretmek isterdim. İstediğin bir şey olmalı. Okula ya da ticaret akademisine gitmek gibi. Belki eğilip bir stenograf olmak isterdin. Bunu sana ayarlayabilirim. Ya da belki annen baban sağdır. Onları bir dükkan ya da bir şey kurabilirim. Her ne istiyorsan sen adını söyle. Onu senin için ayarlayabilirim. Lizzy cevap vermedi. Ve kuru gözlerle hareketsiz dosdoğru karşısına bakarak oturdu ama boğazında bir acı vardı. Ve Martin onu öylesine sezdi ki kendi boğazı da acıdı. Konuşmuş olduğuna pişman oldu. Onu kendisine önermiş olduğu şeyle kıyaslayınca ona önermiş olduğu öylesine bayağı geldi ki. Lizzy ona alçalma, utanç ve günahla ve bütün cennet umutlarıyla birlikte kendisini sunarken Martin ona hiç acı duymadan ayrılabileceği yabancı bir şey önermişti. Bundan söz etmeyelim, dedi Lizzy. Sesinde öksürüğe çevirdiği bir tutuklukla ayağa kalktı. Hadi gel eve gidelim, ben çok yorgunum. Gün tamamlanmıştı ve eğlenenlerin hemen hepsi ayrılmıştı ama Martin ve Lizzy ağaçlardan sıyrılırken grubu onları bekler buldular. Martin bunun anlamını hemen anladı. Patırtı geliyordu. Grup onun koruyucusuydu. Parkın kapılarından, arkalarından dağınık olarak gelen ikinci bir grupla Lizzy'nin genç adamının kızı kaybetmiş olmasının öcünü almak için toplamış olduğu arkadaşlarıyla birlikte çıktılar. Birkaç polis memuru ve özel polis komiseri belayı öngörerek önlemek için birlikte geldiler ve iki grubu ayrı olarak sürüp San Francisco trenine bindirdiler. Martin Jimmy'ye 16. cadde istasyonunda ineceğini ve Oakland trolleybüsüne bineceğini söyledi. Lizzy çok sakindi ve tehdit eden şeye ilgisizdi. Tren 16. cadde istasyonuna girdi. Bekleyen ve biletçisi sabırsızca çan çalan trolleybüs görülebiliyordu. İşte orada, Jimmy'ye öğütledi. Ona bin koş, biz onları oyalarız. Git şimdi, ona atla. Düşman grubun düzeni bu manevra ile bozulmuş oluyordu. O zaman kovalamak için trenden fırladılar. Trolleybüste oturan ağırbaşlı ve ölçülü Oakland halkı koşup araca atlayarak dışarıda önde bir yer bulan genç adam ve kıza pek dikkat etmediler. Merdivenlere sıçrayıp Batman'a ''Gazla ihtiyar, şunu buradan götür!'' diye bağıran Jimmy ile bu çift arasında bir bağlantı da kurmadılar. Bir an sonra Jimmy hızla döndü ve yolcular onun yumruğunun koşup trolleybüse atlamaya çalışan bir adamın suratına indiğini gördüler. Ama yumruklar bütün tramvay boyunca yüzlerce iniyordu. Jimmy ve çetesi uzun alçak basamakları dizilip saldıran çeteyi böylece karşılıyorlardı. Araba çanın hızlı bir çalınışıyla hareket ettiği ve Jimmy'nin çetesi son saldırganları geri sürdürdükten sonra kendileri de işi tamamlamak üzere aşağı atladılar. Araba mücadele kargaşasını çok gerilerde bırakarak hızla gitti ve şaşkın yolcular dışarıdaki koltukta köşede oturan sakin genç adam ve güzel işçi kızın kavganın nedeni olduğunu hayal bile etmediler. Eski dövüş heyecanlarının yenilenmesiyle Martin dövüşten zevk almıştı. Ama bunlar çabucak sönüp gitti ve o büyük bir keder altında ezildi. Kendisini çok yaşlı hissetti. Eski günlerinin o sorumsuz, kaygısız arkadaşlarından yüzyıllarca daha yaşlı. O çok uzağa, geriye dönebilmek için fazlasıyla uzağa gitmişti. Bir zamanlar kendisinin de hoşuna gitmiş olan onların yaşama biçimi şimdi onun için tatsızdı. Bu konuda tümüyle düş kırıklığına uğramıştı. Yabancılaşmış biri olmuştu. Bu ulu biranın şimdi ona ham bir tat vermiş olması gibi onların beraberlikleri de ham göründü ona. Fazlasıyla uzağa gitmişti. Fazlasıyla çok, binlerce açık kitap onlarla onun arasında uçurum gibiydi. O kendi kendisini sürgüne göndermişti. Bilginin uçsuz bucaksız ülkesinde artık evine dönmeyecek kadar yol almıştı. Diğer yandan o bir insandı ve onun insanlarla birlikte olmak için duyduğu toplumsal gereksinme doyumsuz kalmıştı. Yeni bir ev bulamamıştı. Çetesi onu anlayamazken, kendi ailesi onu anlayamazken, burjuvalar onu anlayamazken aynı şekilde yanında olan ve ona büyük onur verdiği bu kız da ne onu ne de ona verdiği şerefi anlayabilirdi. Bunun üzerinde düşünürken kederi acılaştı. Onunla barış diye öğütledi Lizzie. Altıncı ve market yakınlarındaki onun içinde yaşadığı işçi kulübesinin önünde ayrılırlarken. O gün zorla yerini almış olduğu genç adamdan söz ediyordu. Yapamam şimdi dedi Lizzie. Ah hadi dedi neşeyle. Yapacağın tek şey bir ıslık çalmak ve o koşarak gelecektir. Onu demek istememiştim dedi yalnızca. Ve Martin ne demek istediğini anladı. Martin iyi geceler demek üzereyken Lizzie ona doğru eğildi ama ne emredercesine ne de ayartırcasına istekle ve alçak gönüllülükle eğildi. Bu Martin'in yüreğine dokundu. İçinde o büyük hoşgörü yükseldi. Ona kollarını sardı ve onu öptü. Dudaklarının üzerindeki o öpücüğün bir erkeğin sahip olabileceği gerçek öpücük olduğunu biliyordu. Tanrım, bizi içini çekti. Senin için ölebilirdim. Senin için ölebilirdim. Kız ansızın kendini ondan kopardı ve merdivenlerden yukarı koştu. Martin gözlerinin nemlendiğini hissetti. Martin Eden diye konuştu. Sen bir hayvan değilsin ve sen zavallı lanet bir niçecisin. Eğer yapabilseydin onunla evlenirdin ve onun titreyen kalbini ağzına kadar mutlulukla doldururdun. Ama yapamazsın, yapamazsın ve bu lanet olası ayıp. Yaşlı zavallı bir serseri eski zavallı yarasını açıklıyor diye mırıldandı Henley'ini anımsayarak. Bence yaşam bir budalalık ve bir utançtır. O bir budalalık ve bir utançtır. 43. Güneşin Utancı Ekim'de yayınlandı. Özel ulak paketin iplerini kesip yayıncının armağanı olan yarım düzine kitap saçılırken Martin'in üzerine ağır bir keder çöktü. Bu olay birkaç ay gibi kısa bir süre önce olmuş olsaydı onun olacak olan vahşi zevki düşündü ve bunu şimdiki gibi duyarsız soğukluğu ile kıyasladı. Onun kitabı, onun ilk kitabı yayınlanmıştı ve kalp atışları yarım atış artmamıştı. O yalnızca kederliydi. Bu olay şimdi onun için pek az bir anlam taşıyordu. Bunun anlamı en fazla olarak biraz para getirebileceğiydi ve Martin paraya pek az aldırıyordu.